Ayrım 9. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 155. Merve. Merve daha önce söyleşi yaptığım arkadaşı Sevim Hanım aracılığıyla görüşmeyi kabul ediyor. Ancak 5. randevuda görüşebiliyoruz. Bu 5. randevuya gelene kadar 1,5 yıl geçmiş. Daha önce tanışmak ve bir ön görüşme yaptığımız için kapımı çaldığında yabancılık çekmiyoruz. Bu kadar uzamasının nedeni söylediği gibi yoğun işleri değildi. Ama o söylemese de nedenini tahmin etmek benim için zor değildi. Kahvaltıdan sonra sabah kahvemizi içerken söyleşmeye başlıyoruz. Ama her ağzını açtığında ağlamaya başladığı için saat 15.30 olmasına rağmen 2 satırlık bile yol alamamışız. İçten içe onun gözyaşları karşısında suçluluk duyuyorum. Kendimi sebep görüyorum. Keşke insanlara acılarını bir daha yaşatmadan onlarla söyleşmenin bir yolu olsaydı. Ama bu mümkün değil ve ben boğuluyorum. Bu insanlara bu acıları yaşatmaya ne hakkım var diye düşünüyorum. Yaralarını deşip kanatmaya ne hakkım var? Hadi parka gidelim diyorum birden. Sevinçle kabul ediyor. Apartman görevlisinin meraklı bakışları altında Özgürlük Parkı'nın yolunu tutuyoruz. İçimiz açılıyor parka girdiğimizde. Merve çok seviyor parkımızı. Nefes aldığımız tek yer diyorum. Uzun uzun yürüyüp havadan sudan konuşuyoruz. Cesaretimi toplayarak bu gece bende kal diyorum. Kabul ediyor. Beraber alışverişe gidiyoruz. Mutfağa birlikte girip yemek hazırlıyoruz. Akşam yemeğinden sonra televizyon kanallarını dolaşarak ikimiz de susuyoruz. Ben kararımı vermişim. Kendiliğinden anlatmasa asla konuyu açmayacağım. Çaylarımızı içerken duş alabileceğini söylediğimde oldukça duygulanıyor. Duştan çıktığında saat gece yarısını geçiyordu. Bir sigara yakıp karşıma oturarak gülümsüyor. Kusura bakma diyor. Yaşadıklarımı yıllardır unutmaya çalışıyorum. Sevim dışında yaşadıklarımı kimse bilmiyor. Onun için kendimi kötü hissediyorum. Gözlerindeki acıda takılıp kalıyorum bir an. Sizi yaralayıp üzecekse ben bu söyleşiden vazgeçmeye hazırım diyorum. Hayır diyor telaşla. Gerçekten konuşmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Bu elimde değil. Ama ne olursa olsun anlatacağım. Bugün olmasa yarın anlatacağım. Bu yükten kurtulmadan bu evden gitmeyeceğim. Tabii ki siz isterseniz, sizi çok yorduğumun farkındayım. İstediği kadar kalabileceğini söylüyorum. Saat 2'de ona yatağını gösterip odama geçiyorum. Okuduğum kitaba bir türlü kendimi veremiyorum. Gözlerime doluşan yaşlarda yazılar dans edip duruyor. Çok güzel bir kadın Merve. Ama bakımlı görünümünün altındaki yıpranmış, yaralanmış duyguları güzel yüzüne yorgun bir keder katıyor. Bu yorgun keder onun yaşından daha büyük gösteriyor. Merve odamın kapısını tıklattığında saate bakıyorum. Saat 3:30. Uyumuyorsanız konuşmak istiyorum diyor. Sesindeki tını çok dokunuyor bana. Hiç konuşmadan kalemi defteri alıp masaya oturuyorum. Ben soru sormadan o anlatmaya başlıyor. Biz 6 kardeşiz. Sıralamada 3 numarayım. İlkokulu bitirdikten sonra babam okumama izin vermedi. Benden büyük 2 abim okutuldu sadece. Onlar da liseden sonra çalışmaya başladılar. Öteki kardeşlerimin hepsi ilkokulu bitirdiler. Sonra herkes bir yerlerde işe girerek çalışmaya başladı. Ben ilkokulu bitirdikten sonra Kur'an kursuna gönderildim. Kur'an okumasını biliyorum. Evimde bir Kur'an'ım var. Dertlerim geri teptikçe, yüreğimin yükü bedenime ağır geldikçe hala okuyorum. Okuyup ağlayarak rahatlıyorum. Kur'an kursuna gittiğimde 13 yaşlarındaydım. O gün annem evin anahtarını bana vermişti. Kendisi dayımlara gidip o gece orada kalacaktı. Çünkü dayımın oğlu ölmüştü ve o gün onun 7'siydi. Ben eve gelip içeri girdiğimde odadan sesler geliyordu. Yavaşça gidip kapıyı açtığımda babamla teyzemin, yani annemin kız kardeşi, çırılçıplak bir yataktaydılar. Beni gördüklerinde ikisi de öylece durup bana baktılar bir süre. Bir süre ne yapacaklarına karar veremediler. Sonra babam bana defol diye bağırdı. Ben sanki yerimde donup kalmıştım. Bir türlü yerimden kıpırdayamıyordum. Onlar da öyle üst üste hiç kıpırdamadan bana bakıyorlardı. Bir süre sonra ağlayarak kapıyı kapatıp kaçtım. Sözünüzü kesmemek için kendime söz vermiştim ama sözümü tutamayacağım. Teyzen sizde mi kalıyordu? Teyzemin kocası öldüğü için 1 yıl önce bize gelmişti. Çalışmaya başlayınca bir daha gitmedi. Nereden gelmişti teyzen? Teyzem İstanbul'dan gelmişti, orada evliydi. Babam ve annenin asıl memleketleri neresi? Annem doğulu, babam İzmir'in bir köyündendi. Ama gelip İzmir'in içine yerleşmişti. Teyzeniz kaç yaşındaydı? 23-24 yaşlarındaydı. Öz teyzen miydi? Evet, öz teyzemdi. Sonra ne oldu? Başka bir odada kendimi divanın üzerine atmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Hiçbir şey düşünmeden sadece ağlıyordum. Ne kadar geçti bilmiyorum. Babam gelerek yanıma oturdu. Bir süre konuşmadan öylece sessiz kaldı. Sonra omzuma dokunarak, "Annen mi ölmüş, neden ağlıyorsun?" diyerek bana kızdı. Ben hıçkırıklar içinde, "Anneme söyleyeceğim," dedim. Bir süre sessiz bir şekilde oturdu. Sonra ayağa kalktı. Birkaç adım attıktan sonra aniden dönüp saçlarımdan tutarak, başımı kaldırıp gözlerini gözlerime dikerek, "Ne var ki neyi söyleyeceksin?" diyerek bağırdı. Ben hiç cevap vermedim. "Neyi söyleyeceksin?" diye tekrarladı. Bu arada saçlarımı kökünden çıkaracakmış gibi çekiyordu. "O anda teyzeniz neredeydi?" "Sanıyorum o işe gitmişti. İş yeri evin çok yakınındaydı. Bir konfeksiyonda çalışıyordu." "Babam, konuş bakayım. Neyi söyleyeceksin?" diyerek saçlarımı çekerek canımı yakıyordu. Birden yüzüne tükürdüm. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Babam beni önce dövdü, sonra seni öldüreceğim diyerek divandan aşağı fırlattı. Ben kapıya doğru kaçmak istedim. Saçlarımdan yakalayıp bir daha divanın üzerine fırlattı. Üzerimdeki etek yukarıya doğru sıyrılmıştı. Ben bir taraftan da bacaklarımı örtmeye çalışıyordum. Babam üzerime eğilmiş, yüzünü iyice yüzüme yaklaştırmıştı. Yüzünde çok garip bir ifade vardı. Öylece birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Babam et ve kan kokuyordu. Ne demek et ve kan kokuyordu? Çünkü babam kasaptı. O ana kadar babanın teyzenle olan ilişkisinden hiç şüphelenmiş miydin? Babam son bir yılda çok değişmişti. Önceleri annemi hiç dövmeyen babam annemi dövmeye başlamıştı. Teyzemle aralarında bir şey olduğunu biliyordum zaten. Ama ne olduğuna bir türlü karar veremiyordum. Sanki hem biliyordum hem bilmiyordum. Ya da bunu kendime söylemekten korkuyordum. Biliyordum diyorum çünkü bir gece babamın teyzemin yatağına geldiğinde görmüştüm. Teyzem, ben, iki ağabeyim bir odada uyuyorduk. Bir gece babam sessizce kapıyı açarak teyzemin yatağına girmişti. Fısıltıyla konuşarak bir şeyler yapıyorlardı. Ben babamın kapıdan girdiğini görmüştüm. Korkumdan sesimi çıkaramıyordum. Bir süre sonra babam sessizce çıkıp gitmişti. İkisi bir yataktayken kalbim öylesine hızlı çarpıyordu ki duyacaklar diye iyice yorganın altına silmiştim. Her tarafım kas katı olmuştu. Aralarında bir şey olduğunu o zaman anlamıştım. Ama bir taraftan da acaba ben rüya mı gördüm, gördüğüm rüyayı gerçek gibi mi algılıyorum diye düşünüyordum. Kafam çok karışmıştı. Ama ne kadar karışırsa karışsın, babama da teyzeme de kötü davranıyordum. Onlara duyduğum tepkiyi saklayamıyordum. Babanın sana karşı davranışları nasıldı? Bazen şaka olsun diye memelerimi elliyordu. Ben kızdıkça onlar gülüyordu. Bunu annemin, teyzemin yanında yapıyordu. Sonra ne oldu? Orada o gün o divanın üzerinde bana tecavüz etti. Bunu da söyle, bunu da söyle diyerek saçlarımı yola yola tecavüz etti. Tecavüzleri devam etti mi? 3 yıl boyunca geceleri yatağıma gelerek bana tecavüz etti. Et ve kan kokuları içinde bana tecavüz etti. Ben babamın bana tecavüz ettiği o günden beri et yiyemedim. Etin adı bile midemi bulandırıyor. Ete bakamam bile. Çünkü babama hatırlatıyor bana. Kasapların önden geçerken gözlerimi kapatırım. Olayı anlatmayı düşünmediniz mi? Düşünemedim çünkü müthiş bir korkuya kapılmıştım. Babamdan ve teyzemden çok korkuyordum. Beni öldürmelerinden korkuyordum. Çünkü bana çok kötü bakıyorlardı. Zaten o andan sonra dilim tutulmuştu. Ben konuşamıyordum ya da konuşmak istemiyordum. Teyzen, babanızın size tecavüz ettiğini biliyor muydu? Bunu açıkça söylemese de biliyordu. Çünkü teyzemle aynı odada uyuyordum. Babam bazen teyzemin yatağına gidiyordu, bazen bana geliyordu. Ben teyzemle yattığını hep görüyordum. Teyzem de bana geldiğini eminim ki görüyordu. Diliniz tutulduktan sonra hiç doktora götürülmediniz mi? Doktora götürmediler, hocaya götürdüler. Hoca da onlara cin çarpmış dedi. Ben yere sıcak su dökmüşüm. Su cinin çocuğunun üstüne gelmiş, cinin çocuğu yanmış. Cin de bana çarparak, dilimi tutarak konuşmamı engelliyormuş. Hoca birçok muska verdi. Muskaların bazılarını altında yakıyorlardı, bazılarının suyunu içiriyorlardı. Bazılarını da üstümde taşıyordum. Yastığımın içine bile muska koymuşlardı. Anneniz ne diyordu bu duruma? Doktora götürülmen için ısrar etmedi mi? Önceleri o da hocaya götürsün istiyordu. Komşularımız doktora götürün deyince annem babama doktora götürelim diye çok ısrar ediyordu. Annem ısrar ettikçe babam çok sinirleniyordu. Hatta bir defasında doktor için ısrar eden annemin kulağına vurduğu için annem bayılmıştı. Babanızın teyzenizle ilişkisi var, size tecavüz etmiş, etmeye devam ediyor ve bu yıllarca sürüyor. Bütün bunlar aynı evin içinde yaşanıyor. Anneniz hiç şüphelenmiyor muydu? Teyzemle babamdan şüphelendiğini düşünüyorum. Çünkü teyzemin arkasından ona hep orospu diye tepki gösteriyordu. Teyzemi hiç sevmediğini hissettiriyordu. Ona karşı çok tepkiliydi. Şüphelense de tepkisi bu kadardı. Açık açık bir şey söylemiyordu. Böyle bir şeyi bilse bile, bildiğinden emindim, hala öyle düşünüyorum, bunu açıkça dile getirmedi. Ya da kendini kandırıyordu. Aslında annem zavallı bir kadın değildi. Teyzem geldikten sonra onun hayatı değişti, dayak yemeye başladı. O da içine kapandı. Zavallılaştı annem. Belki de kız kardeşinin ona karşı ihaneti annemi zavallılaştırıp içine kapanık biri yaptı. Bir gün ben anneme, bu kadın buradan gitsin, onu istemiyorum dediğimde annem, gitmez kızım, o gitmez, o sırtını sağlam yere dayamış, biz gideriz, o gitmez diyerek ağlamıştı. O zaman bunun anlamını anlamasam da bugün biliyorum. Bir yıl konuşamadım demiştiniz. Bir yıl sonra nasıl konuşmaya başladınız? Birdenbire mi oldu yoksa bir tedavi sonucu mu konuşabildiniz? Annem son hamileliğinde, yaşını tam bilmiyorum ama sanırım 45'in üzerindeydi. Kötü bir hamilelik dönemi geçirmişti. Oldukça zayıflamıştı. Sanki biliyormuş gibi bu çocuk beni öldürecek diye hep yakınırdı. Öyle de oldu. Annem 7. çocuğunu doğururken öldü. Doğumunu hastanede mi yaptı? Önce evde yapmak istedi. Sonra iyice kötüleşince hastaneye götürdüler. Yolda ölmüş. Doğurduğu çocukla birlikte ölmüş. Annemin yolda öldüğünü bilmiyordum. Ben hastanede olduğunu düşünüyordum. Evimiz kalabalıktı. Bütün akrabalarımız gelmişti. Ama ben yine de anlayamamıştım. Sanıyorum benim ruhumu, aklımı çalmıştı yaşadıklarım. Aptallaşmıştım. Annemin cenazesini kapıya getirdiklerinde birden anne diye bağırarak bayılmışım. Kendime geldiğimde geceydi. Anne, anne diye ağlamaya başlamıştım. Babamla teyzemin dışında herkes annemin ölümünü unutmuş, benim konuştuğuma seviniyorlardı. Ama babamla teyzemin korku dolu yüzleri hala gözümün önündedir. Ne kadar konuşmaya başlasam da gördüğünüz gibi biraz üzerimde kaldı. Biraz sinirlenip heyecanlanınca iyice kekelemeye başlıyorum. Kendimi iyi hissettiğimde daha az kekeliyorum. Yine de bir kekemeyim işte. Bu tecavüzden sonra kaldı üzerimde. Ondan önce senin kadar normal konuşuyordum. Anneniz de öldükten sonra neler yaşadınız? Annem ölünce teyzemle babam özgür kalmışlardı. Önceleri evimiz kalabalıktı. Anneannem memleketten gelmiş, annemin 40'ına kadar bizde kalmıştı. Onlar gittikten sonra bir gece teyzemle babamın kavga ettiklerini duydum. Teyzem babama, o buradan gidecek yoksa ben giderim diyordu. Babam da birini bulur evlendiririz diyordu. Benim için kavga ettiklerini böylece anlamıştım. Neden anneannenle gitmedin? Gitmek istedim, babam bırakmadı. Gizli gizli ben anneanneme yalvarıyordum, beni de götür diye. Anneannem önceleri kardeşlerim var olmaz dese de sonra olur demişti. Ama babam karşı çıkarak bırakmadı. Sence neden bırakmak istemiyordu? Çünkü bana güvenemiyordu. Gidip her şeyi anlatacağımdan korkuyordu. Gözünün önünde olursam bunu yapamayacağımı düşünüyordu. Sonra nasıl gelişti olaylar? Evden kaçtım, böylece kötü yola düştüm. Kendimi satarak geçiniyorum. Ha şunu da söyleyeyim, defalarca tecavüze uğradım. Bazısı para vermemek için tecavüz etti, bazısı tecavüzden hoşlandığı için tecavüz etti. Bunu yapanlar da iyi giyimli, iyi görünümlü, muhakkak iyi aile babası olan adamlardı. Muhakkak çevrelerinde babam gibi iyi insanlar olarak biliniyorlardı. Artık gitmek istiyorum. Sanırım bu kadar yeter. Bir tek şey sormama müsaade eder misiniz? Ayakkabımı giyene kadar sorabilirsiniz. Hiç aşık oldunuz mu? Birini sevdiniz mi? Tabii ki oldu. Bir sevdiğim var. Onunla 5 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Belki şaşıracaksınız ama söyleyeceğim. Sevip birlikte yaşadığım bir erkek değil, bir kadındır. Bir erkeği sevebileceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Ben bir kadını seviyorum. Onunla aynı evde birlikte yaşıyorum. Duygusal ve çok güzel bir ilişkimiz var. Bir tek o bana et ve kan kokmuyor. Para karşılığı yattığım insanlar bile et ve kan kokuyorlar. Gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Gitmem gerekiyor. Öğretmen. Kitap çalışması 7 yıldır devam ediyordu. Bir bitiyor diye seviniyordum. Nihayet bu ağır yükten kurtulacağım diye bir vazgeçenlerle hayal kırıklığı yaşayarak başa dönüyorum. Ne yapacağımı şaşırmışım. Ruh sağlığım gittikçe bozuluyordu. Arayacağım deyip de aramayanların sayısı konuşan kadınları geçmiş durumda. Konuşup da vazgeçenlerin sayısı 4'ü buldu. Gözüm telefonda, kulağım seste kalmış. Gittikçe içime kapandığımın, dışarı dahi çıkmak istemediğimin farkındayım. Her yüze şüpheyle bakıyorum. İçimde tufanlar kopuyor. Mahalle pazarında alışveriş yaparken Meral arıyor. Hala inadım inat diyorsan yarın birisi seni arayacak diyor. Telefonunu kendisine verdim. Umarım arar diyorum umutsuz bir sesle. Umarım arar. İnat diye adlandırmasına üzülmüştüm. Verdiğim sözü tutmaya çalışıyordum sadece. 9 gün sonra kahvelerimizi içerken karşımda oturan kadının öğretmen olduğunu öğreniyorum. Kaç yaşında ve nereli olduğunuzu öğrenebilir miyim? 37 yaşındayım, Hatay doğumluyum. Evli misiniz? Evliyim, 2 çocuğum var. O soruyu sormak istemiyorum. Ne yaşamışsanız siz anlatın lütfen. Olay Adana'da oldu. Okuldan yeni çıkmış eve gidiyordum. O gün olaylar varmış. Bir süre önce Abdullah Öcalan yakalanmıştı. Sanıyorum o nedenden dolayı ortam epeyce gergindi. Yolda yürürken gözaltına alındım. Küçük oğlum 2 yaşındaydı ve bir akrabam bakıyordu. Ben itiraz ettim. Ben öğretmenim dedim. Öğretmen kimliğimi gösterdim. Çocuğumu almam gerekiyor dedim. Suçum nedir dedim. 5 dakika önce okuldan çıktım. Okul idaresine sorabilirsiniz dedim. Kısacası ne dedimse dinlemediler ve birisi beni arabanın içinde dövdü. Sizi gözaltına alanlar sivil polis miydi yoksa resmi polis mi? Sivil polislerdi. Polis olduklarını nereden anladınız? Birisinde telsiz telefon vardı. Kendileri de polis olduklarını söylediler. Kimliğime baktılar. Silahları vardı. Yine de ben kimliğinizi gösterebilir misiniz dediğimde dayak yemiştim. O kadar rahat ve fütursuz davranıyorlardı ki anlatamam. Beni bir süre arabanın içinde beklettiler. Beni alan 2 kişiydi. Aşağıya inip birbirleriyle konuştular. Sonra birisi cep telefonuyla birisini aradı. Arayan beni döven polisti. Ben arabanın içinden onları izliyordum. Kafanı kaldırmayacaksın diye bana bağırdılar. Bir süre sonra arabayla hareket ettik. O süre içinde aralarında hiç konuşmadılar. Benim kafam karmakarışıktı. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyordum. Sonra yolda durarak bir arkadaşlarını daha aldılar arabaya. Yeni gelen arkaya benim yanıma oturmuştu. Araba hareket eder etmez eve gidiyoruz dedi. Sonra o 2 polisi beni neden arkada yalnız oturtmuşlar diye azarladı. Benden evin adresini vermemi istedi. Verdim. Sonra pişman oldum ama iş işten geçmişti. Neden evime gidiyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Evde kimse yok dedim. Bana bir suçlu gibi davranamazsınız. Ben öğretmenim dediğimde yeni gelen elinin tersiyle üst üste yüzüme vurdu. Dua et de kocan evde olsun. Yoksa benden çekeceğim var diyerek başımı önüme doğru büktü. Ben kocamın ne suçu var, ne yaptı? Hem kocam şehir dışında dedim. Göreceğiz diyerek boynumu sıktı. Kocanın suçu kimliğinde yazıyor dedi. Birdenbire her şeyi anlamıştım. Kocam Kürt kökenliydi, bu da onun suçuydu. İçime o ana kadar hiç yaşamadığım bir korku düşmüştü. Eve gelene kadar hiç konuşmadım. Boynum çok acıyordu. Arabadan inerken boynumu bıraktı. Arabayı süren arabada kaldı. İkisi benimle yukarı çıktı. Evim 3. kattaydı. Evi dolaşarak odalara göz attılar. Sonra beni bir koltuğun üzerine iterek karşıma oturup sigara yaktılar. Kocanız ne iş yapıyor? Eşim de benim gibi öğretmendir. Eşim o gün bir arkadaşı vefat ettiği için Mersin'e gitmişti. Gerçekten de evde yoktu. Hatta o gece dönmeyecekti. Ama ben yine de ya dönerse diye çok korkuyordum. Gerçi eşimin hiçbir suçu yoktu. Bundan kendim kadar emindim. Ama suçlu olmak için suç işlemek gerekmiyordu o insanların gözünde. Suçu kimliğinde yazılıydı ya, daha ne olsun. Bunu düşündükçe içim üşüyordu. Bana da bir suçlu gibi davranıyorlardı. Kim bilir ona ne yaparlardı. O ana kadar 2 defa dayak yemiştim. Sonradan gelen bana çok kötü bakıyordu. Ondan çok tedirgin oluyordum. Tuvalete gitmem gerekiyordu ama korkumdan söyleyemiyordum. Evde çıt çıkmıyordu. Kasıklarım çatlayacakmış gibi sancıyordu. Yerimde kıpırdanıp duruyordum. Sonradan gelen polis, ne o, karnı ağrılar mı girdi diyerek bağırdı. Tuvalete gitmek istiyorum dedim. Bu arada ayağa kalkmıştım. Hadi git de altına yapma diyerek güldü. Yanından geçerken bacağıma dokundu. Bağırmıştım. Sinirlerim iyice gerilmiş, ağlamaya başlamıştım. Tuvaletten döndüğümde ikisi de ayaktaydı. Arabaya sonradan binen kolumdan tutarak içeri dedi. Kolumu kurtarmaya çalışarak içeride ne yapacaksın, bırak beni diye çırpınıyordum. Kolumu bırakıp saçlarımdan tutarak beni yatak odasına sürükledi. Şimdi ne yapacağımı göreceksin Kürt gelinim. Başıma gelecekleri anlamış bağırmaya başlamıştım. Ben bağırmaya başlayınca öteki de odaya gelmişti. Cebinden çıkardığı bir paket kağıt mendili paketiyle birlikte yanaklarımdan sıkarak ağzıma tıkıştırdılar. Sonradan arabaya binen üzerinde kelepçe var mı dedi. Bu rahat duracağı benzemiyor. Arkadaşı hiç cevap vermeden arka cebinden bir kelepçe çıkarıp arkadan ellerime taktı. Dehşete kapılmıştım. Arabaya sonradan binen polis ona dışarıda bekle dedi. O kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Beni yatağın üzerine doğru iterek üzerime saldırdı. Ben çırpınıp tekme atıyordum. Karnımın üzerine oturarak iç camaşırımı çıkarıp tecavüz etti. Odadan çıkmadan öteki arkadaşını çağırdı. Al senin olsun, fena değilmiş Kürt gelini diyerek kapıyı kapatıp odadan çıktı. O polis de bana tecavüz etti. Sonra kelepçeleri çıkardılar. Arabaya sonradan binen polis saçlarımdan tutarak başımı havaya kaldırdı. Şimdi biz gidiyoruz. Ve İbne kocana söyle, gözüm üstündedir. Bugün karısının tadına baktım. Sıra ondadır. Yakında onun da tadına bakacağım. Kaçmayla elimden kurtulamaz. Söyle ona, kıçını benden kurtaramaz. Tamam mı? Orospu diyerek başımı birkaç defa yatağa vurarak kadınlık organımı sıktı. Parmaklarını içime birkaç defa sokup çıkardı. Bir adım ötesinde onu izleyen arkadaşına gidiyoruz dedi. Dış kapının hızla kapandığını duydum. Ne kadar öyle kalmışım bilmiyorum. Telefonun sesiyle yerimden güçlükle doğruldum. Serpak paketi hala ağzımdaydı. Onu ağzımdan çıkarmayı bile düşünememiştim. Arayan çocuğuma bakan akrabamdı. Çocuğu almaya gitmediğim için merak etmiş. Sen bırakabilir misin? Ben biraz rahatsızım dedim. Uyuyor. Uyanınca getiririm dedi. Banyoya girip uzun süre yıkandım. Düşünemiyordum. Sanki bir yerde her şey donmuştu. Hareket eden ben değildim. Hala başıma gelenlerin bir kabus falan olduğuna inanıyordum. Böyle bir şey olamazdı ama olmuştu. Bir ara intihar etmeyi düşündüm. Bileklerimi mi keseyim yoksa ilaç mı içeyim diyerek bir süre kararsız kaldım. O ara kapı çaldı. Onlar geri döndü diye paniğe kapılmıştım. Kapıya yaklaştığımda çocuğuma bakan akrabamın sesini duydum. Hadi annesi, aç kapıyı, biz geldik diyordu. Oğlum kucağıma atlayarak boynuma sarıldı. Ben de ona sarılarak ağladım. Ağladım, ağladım. Akrabam çok şaşırmıştı. Kocamın adını söyleyerek ona bir şey mi oldu dedi. Başımı yok anlamında salladım. Bir arkadaşımızı kaybettik. Moralim çok bozuk dedim. Böylece tecavüze uğramış kadınlar kervanına ben de katılmış oldum. Bir eğitim emekçisi olarak. Eşinize anlattınız mı? Bir ara anlatmayı düşünsem de anlatamadım. Eşimin sağlığı fazla iyi değildi. Kalp hastasıydı. Anlatarak ne kaybedip ne kazanacağımı kendimle uzun süre tartıştım. Okuldaki durumumu düşündüm. Ama eşime gözaltına alındığımı, bana kendisini sorduklarını, suçunun kimliğinde yazılı olduğunu söylediklerini söyledim. Eşim sadece bana herhangi bir kötü muameleye uğrayıp uğramadığımı sordu. Ben de öyle bir şeyin olmadığını söyledim. O da bana, üzülme dedi. Bugün nerede geçer diyerek güldü. Gözaltılar çok yaygın olduğu ve çok yaşandığı için kanıksanmıştı. Normal geliyordu insanlara, hala öyle geliyor ya. Tabii ki benim kendimle kavgalarım hiç bitmedi. O günler geçti mi bilmiyorum ama o gün yaşadıklarım benim için hiç geçmeyecekti. Bir haftalık rapor alarak Hatay'a ailemin yanına gittim. Ama aklım eşimde kalmıştı. Döndüğümde eşim de gözaltına alınıp bırakılmıştı. Ama neler yaşadığını bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Ama o polisin söyledikleri hep kulaklarımda çınlayıp durdu. Eşinizin de tecavüze uğradığından mı şüpheleniyorsunuz? Neden olmasın? Birçok erkek tecavüze uğradığını açıkladı. Yaşanmayan bir şey değil ki. Birçok insana yapıyorlar bunu. Bu konuda eşinize bir şey sordunuz mu? Hayır, bir türlü soramadım. O kadar kolay olmuyor bu tür şeyleri sormak. Ama bir soru işareti olarak hep kafamda kaldı. Uzun süre onun hareketlerini izledim. Bir şey yapmışlar mı diye, tecavüze uğrayanların davranışlarında değişiklikler olduğunu birkaç kitapta okumuştum. Sürekli kendi davranışlarımla onun davranışlarını karşılaştırıyordum. Sizin davranışlarınızda ne gibi değişiklikler vardı? Ben genelde neşeli biriyimdir. Yani o güne kadar öyleydim. O günden sonra günler geçtikçe, olayı bilince çıkardıkça neşemden eser kalmamıştı. Sinirli biri olmuştum. Hatta bu durumum arkadaşlarımın, ailemin, eşimin dikkatini çekmişti. Eşimle uzun süre birlikte olamamıştım. Bir süre uykusuzluk çekmiştim. Yolda yürürken yanımdan geçen arabalardan ürküyordum. Sanki durup beni arabanın içine çekecekler diye korkuyordum. Bir gün bir arkadaşımla yürürken aniden yanımızda duran arabadan ürkerek çığlık atmıştım. Arkadaşım bu davranışıma çok şaşırmıştı. Hatta bana kaldırıma çıkarak bizi ezecek halleri yok ya, neden o kadar korktun demişti. Bir yıla yakın bu tür şeyler yaşadım, şimdi daha sakinim. Adana'dan ayrıldıktan sonra tam olmasa da iyileştim sayılır. Eşinizde de bu gibi davranışlar gözlemlediniz mi? Çok belirgin olarak değil. Yalnız birkaç defa ben arkasından geçerken yana doğru sıçradığını hissettim. Arkasından geçilince korkuyordum. Bu soru işareti olarak hep kafamda kaldı. Eşimle ne zaman birlikte olsak hep o soru işareti beynimi kemiriyor. Yaşamımı, yaşadıklarımı etkiliyor. Cinsel hayatımı çok etkiledi. Şu ana kadar yaşadıklarınızı hiç kimseye anlatmadınız mı? Hayır, anlatamadım. Birkaç defa doktora gitmeyi düşündümse de son anda vazgeçtim. Aslında bir psikoloğa ihtiyacım olduğunu hala düşünüyorum. Sanıyorum bu konuda biraz kendimi suçladım. Belki kendime bir tür ceza verdim. Susma ve acı çekme cezası. Neden kendinizi suçluyorsunuz? Onlara adres verip evime götürdüğüm için. Onlara güvenmeyeceğini bilmem gerekiyordu. O an nasıl yaptım bilmiyorum ama sonradan bu konuda kendimi hep suçladım. Keşke öldürselerdi de onları evime götürmeseydim. O zaman en azından o işi benim yatağımda yapamazlardı. Yatağımı bile değiştiremedim çünkü yeni almıştık. Değiştirmem için hiçbir neden yoktu. Zaten zar zor geçinen insanlar olduğumuz için eşime yeni aldığımız bir yatağı yenilemenin nedenini açıklayamazdım. O yatakta yatmak zorunda kaldım. Bunun bana verdiği acıyı hiçbir şekilde anlatamam. En azından İstanbul'a tayin isteğimiz için o şehirde, o evde olmadığım için kendimi teselli ediyorum. Bir de yataktan kurtulduğum için seviniyorum. Evimiz taşındığı zaman yatağı bilerek yırttım. Bir yüzünü parçaladım. Eşime taşırlarken herhalde bir yerlere takmışlardır dedim. Yatağı bu bahaneyle atıp yenisini aldım. Onca yıl sustuktan sonra şimdi neden anlatma gereği duydunuz? Öğretmenler gününden bir gün önce arkadaşlarla sohbet ederken adınız geçti. Eğitim Sen üyesi bir öğretmen arkadaş sizi tanıdığını söyledi. Bizim başka bir arkadaşımız da 4 yıl önce tecavüze uğramıştı. O arkadaşım, acaba tecavüze uğrayan arkadaşımız ile konuşsak Suna Hanım'la görüşmek ister mi diye bizim fikrimizi sordu. Çünkü biz 3 arkadaş biliyorduk o arkadaşımızın yaşadıklarını. Böylece sizin bir kitap hazırladığınızı öğrenmiş oldum. Birkaç gün sonra öğretmenler günüydü. Öğretmenler gününde öğretmenlerin kutsallığı konusunda bir sürü yalan dinledim. Çok canım sıkıldı. Öğretmenlerin devlet görevlileri tarafından tecavüze uğradığı, sokaklarda sürüklenip dövüldüğü, açlığa mahkum edildiği bir ülkede öğretmenlik mesleği nasıl kutsal olabilirdi? Hem öğretmene tecavüz et, aç bırak, dayak at, hem mesleğini kutsal say. Sadece tecavüze uğrayan gövdemiz değil ki. Bilincimiz de tecavüze uğramış bizim. Telefonunuza bir süre ulaşamadım. Hatta Metis yayınlarından almak istedim ama telefona çıkan birisi bu özel bir numaradır, ısrar etmeyin veremem dedi. Sonra sizi tanıyan öğretmen arkadaşımdan istedim. O bile bana ne konuşacaksın diye sordu. Ona son kitabıyla ilgili konuşmak istiyorum dedim. Kusura bakmayın ama aslında hiçbir kitabınızı okumuş değilim. Size de garip geldi değil mi? Onca yıl sus, sonra konuşmak için bu kadar çaba harca. Bu kadar çaba harcama nedenlerinden birisi de şudur. En azından çocuklarını emanet ettiğiniz bizlere tecavüz ediyorlar, haberiniz olsun demek istiyorum belki de. Tecavüze uğrayan bir öğretmen çocuklara ne kadar sağlıklı yaklaşabilir? Onlara ne verebilir? Bu çok önemli bir sorundur. En azından ben tecavüze uğradıktan sonra eskisi kadar verimli ve istekli olduğumu düşünmüyorum. O günden sonra hayatımın her anı etkilendiği gibi meslek hayatım da etkilendi. Tecavüz mağdurlarını susturan hangi duygular oluyor? Mesela sizi susturan neydi? Bunu anlatmak o kadar zor ki. Karşımda oturup not almanıza benzemez. O kadar kolay değil. Ben size anlattığım kadar da kolay yaşamadım bu duyguyu. İçinizde bir şeyler yıkılıyor. Hani insanı ayakta tutan o şeyler. Yaşama sevinci gibi. Sanki temeliniz çöküyor ve siz altında kalıyorsunuz. Depremde yıkılan bir bina gibi darmadağın oluyorsunuz. Bu çöküntünün altından kalkmak o kadar zor ki. İçiniz çığlık çığlığa bağırırken susmak da çok zordur. Ama susuyorsunuz. Çocuklarınızı, eşini, dostunu düşünüp susuyorsunuz. İşini, iş arkadaşlarını düşünüp susuyorsunuz. Komşularınızı düşünüp susuyorsunuz. Bana nasıl bakarlar, hakkımda ne düşünürler diye bir kaygıya kapılıyorsun. Öte yandan anlatan insanlara ne kadar sahip çıkılıyor. Hayatları bitiyor, aşağılanıyor, dışlanıyor. Sanki senin suçunmuş gibi kötü gözle bakılıyor. Diyelim ki şikayetçi oldunuz, ne kazanıyorsunuz? Ya aklanıyor tecavüzcü ya da çok hafif bir cezayla kurtuluyor. Yine mağdur siz oluyorsunuz. Tecavüze uğrayanı hem kendisi, hem çevresi, hem adalet sistemi ölene kadar mağdur ediyor. O hiç iyileşemiyor, o hiç iyileşemiyor. Bahsettiğiniz o tecavüz mağduru arkadaşınızla söyleşi yapması konusunda konuşabildiniz mi? Öneriyi getiren arkadaş konuştu ama ona çok tepki göstermiş, kabul etmemiş. Tecavüze uğrayan o arkadaşımız bir yıldır psikiyatrik tedavi görüyor. Ruh sağlığı çok iyi değil. Dünya güzeli, mesleğine aşık bir eğitimciydi. Birkaç defa Eğitim Sen'in düzenlediği yürüyüşlere katıldı diye başına bunlar geldi. Öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olsun bizim başımıza gelenler. 9. ayrımın sonu, sayfa 172.